Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Ceyhan Vardar. Eserin adı Yüz Karası. Işık Öğütçü'nün ön sözüyle. Yazarı Orhan Kemal. Türü roman. Everest Yayınları 1. basım Nisan 2011. ISBN nosu 978-975-289-863-9. Bu kitap 101 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Haziran 2014. Kurum telefonu 0312 363 77 46. Arka kapak. İlk defa 1960 yılında yazılıp bugüne kadar tefrika edildiği gazetelerin sayfalarında kitaplaştırılmayı bekleyen bir roman, Yüz Karası. 50 yıl sonra ortaya çıkan bu roman, Işık Öğütçü'nün ön sözüyle hikayesini anlatmaya başlıyor. Adana'nın fakir bir mahallesinden başlayıp İstanbul'a uzanan bu öyküde fakirlik, büyük umutlar ve haysiyet konuları işleniyor. Birbirinden farklı karakterlerdeki iki kardeşin yaşam mücadelesini, açgözlülük, kısa yoldan köşeyi dönme ve vicdan muhasebesiyle okurlara aktaran Orhan Kemal, her zaman en açık halini anlattığı insanın bu kez yüzünün karasını ortaya çıkarıyor. Orhan Kemal'in kitapları bir okurun hayatta rastlayabileceği o çok nadir hazineler arasında yer alır. Çok az yazar okurunun dünyasında onun kadar iz bırakır. Okurunu onun kadar biçimlendirir. Orhan Kemal, umudu ve iyimserliği yeniden kazanmamız için yol gösterir bize. Edebiyatımızın en değerli ustalarından biri olan Orhan Kemal'in kitaplarını yayımlamaktan onur duyuyoruz. Orhan Kemal. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü olan Orhan Kemal, 15 Eylül 1914'te Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu. Babası ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekilliği ve Adalet Bakanlığı yapmış olan Abdülkadir Kemali Bey'dir. Adana'da Ahali Cumhuriyet Fırkası'nın kurucusu olan Abdülkadir Kemali Bey, daha sonra partisinin kapatılması üzerine ailesiyle birlikte Beyrut'a yerleşti ve Orhan Kemal bu dönemde orta son sınıftaki eğitimini yarıda bıraktı. 1932'de Türkiye'ye geri döndükten sonra çırçır fabrikalarında işçilik, dokumacılık ve ambar memurluğu yapan Orhan Kemal 1937 yılında evlendi. 1938 yılında Niğde'de askerlik görevini yaparken ceza yasasının 94. maddesine muhalefetten yargılanarak 5 yıl hüküm giydi. 1940 yılında Bursa cezaevinde Nazım Hikmet'le tanışması sanat yaşamının önemli dönüm noktalarından biri oldu. 26 Eylül 1943'te serbest kalan Orhan Kemal, 1951 yılında İstanbul'a yerleşti. Bu dönemden itibaren geçimini yazarlıkla sağlayan Orhan Kemal, 1966 yılında bir ihbar nedeniyle yeniden tutuklanarak Sultanahmet Cezaevine gönderildi. 35 gün sonra salıverildi. 1968 yılında bu davadan beraat ettikten 2 yıl sonra, 2 Haziran 1970'te davetli olarak gittiği Sofya'da öldü. İlk şiirlerini Raşit Kemali adıyla 7 gün, Yeni Mecmua gibi dergilerde yayımlayan Orhan Kemal, Nazım Hikmet'in etkisiyle düz yazıya yöneldi. İlk düz yazısı Balık adıyla 1940 yılında Yeni Edebiyat gazetesinde yayımlandı. İlk öykülerini ise 1942 ve 1943 yıllarında İktam'la Yurt ve Dünya dergilerinde yayımlayan Orhan Kemal daha sonra Varlık, Gün, Yığın, Seçilmiş Hikayeler, Yaprak, Yeni Baştan, Yedi Tepe, Beraber gibi dergilerde de yer alırken birçok romanı da Vatan, Dünya, Ulus, Son Havadis ve Cumhuriyet gazeteleri tarafından tefrika edildi. Kardeş payıyla 1958 yılında Sait Faik hikaye armağanını kazanan Orhan Kemal, önce ekmekle de 1969 yılında Sait Faik hikaye armağanını ve Türk Dil Kurumu öykü ödülünü kazandı. 72. Koğuş, Murtaza, Eskici Dükkanı, Kardeş Payı ve İspinozlar, Yalova Kaymakamı adlı yapıtlarını oyunlaştırdı. 72. Koğuş'la 1967 yılında Ankara Sanatseverler Derneği tarafından en iyi oyun yazarı seçildi. Orhan Kemal'in ailesi tarafından 1972 yılından beri yazarın ölüm yıl dönümünde verilmek üzere Orhan Kemal roman armağanı düzenlenmektedir. Yapıtları Murtaza, El Kızı, Yalancı Dünya, Sokakların Çocuğu, Müfettişler Müfettişi, Üç Kağıtçı, Ekmek Kavgası, 72. Koğuş, Eskici ve Oğulları, Cemile, Nazım Hikmet'le 3,5 yıl, Bereketli Topraklar Üzerinde, Sokaklardan Bir Kız, Vukuat Var, Hanımın Çiftliği, Suçlu, Dünya Evi, Kötü Yol, Yağmur Yüklü Bulutlar, Kırmızı Küpeler, Babil Kulesi, Oyuncu Kadın, Gavurum Kızı, Grev, Serseri Milyoner, İki Damla Gözyaşı, Gurbet Kuşları, Evlerden Biri, Kaçak, Kanlı Topraklar, Arkadaş Islıkları, Devlet Kuşu, Bir Filiz Vardı, Avare Yıllar, Sarhoşlar, Baba Evi, Çamaşırcının Kızı Küçücük, Kardeş Payı, Önce Ekmek, Tersine Dünya, İstanbul'dan Çizgiler, Oyunlar 1-2, Yazmak Dolu Dizgin, Günlükler, Şiirler, Senaryo Tekniği ve Senaryolar, Önemli Not, Düz Yazılar, Abdülkadir Kemali Bey'in Anıları, Yüz Karası. Kayıp Romanın izinde. Hangi konuda olursa olsun araştırmacıların tamamının hayali çalışmaları sırasında o güne kadar bulunmayanı elde etmek, bunu büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde ilk defa kamuoyuna açıklamaktır. Bu düşünceden hareketle Orhan Kemal için yaptığım çalışmalarda bilinmeyen pek çok şiirine, düz yazısına, öyküsüne ulaşarak okurla paylaştım. Ama 51 yıl sonra gün ışığına çıkardığım tefrika edilmiş, fakat nasıl olduysa kitap olarak yayımlanmamış, unutulmuş veya kaybolmuş bir romanına ulaşmam gerçekten olağanüstü bir keşif. Bunu açıklamam ise büyük bir keyifti. Araştırmacılık öyle bir şeydir ki, bazen gözünüzün önünde duran ipucunu veya çözümü göremezsiniz. Üstadın arşivini kaç kez gözden geçirmiş olmama rağmen, evraklarını en küçük kağıda kadar incelemiş bir insan olarak gözümün önünde duran 30 Haziran 1960 tarihli gazeteden kesilmiş kağıt parçasından ibaret bir röportajı göremeyecek kadar da kördüm. Her şey o tarihli gazetenin küpürüne dikkat etmemle başladı. Gazeteden kesilen kısım yılların acımasız yıpratmasıyla iyice sararmış olan İstanbul Son Saat gazetesinin Orhan Kemal'le yaptığı röportajın ilgili bölümüydü. Onu okuyan kişinin sadece röportaj olarak algılayabileceği metinde enteresan bir ayrıntı vardı. Yazıyı dikkatle okumaya başladığımda romanın özet konusu ilgimi çekti. Orhan Kemal eserini hangi gaye ile hazırladı? Yüz Karası Şımarık Genci anlatıyor. Yarından itibaren her satırında sizi durduracak, düşündürecek, heyecanlandıracak bir romanı sütunlarımızda takibe başlayacaksınız. Yüz Karası. Orhan Kemal eseri İstanbul Son Saat için hazırladı. Muharrir kalemle kağıdı bir araya getirince kahramanlar onun arkadaşı, dekor yaşadığı yer, mevzu yaşamın ta kendisi oluyor. Kendisine bu eserinin konusunu sordum. Onu hayli kimse aynı suale muhatap tutmuş olmalı ki, Yüz Karası romanının dedi. Konusunu benden mütemadiyen soruyorlar. Bu roman düşük iktidarın hicvi midir? Bu adamlarla bir alışverişin oldu da kuyruk acısı mı vardı? Falan filan. İktidara geçmiş hiçbir partiye bağlanmadım. Tamamıyla bağımsızım. Bu bakımdan parti ve partililerle alışverişim olmadı. Menfaat sahasına da girmediğim için hiçbir kuyruk acım da yok. Yüz Karası, fakir bir ailenin iki çocuğuna zaman zaman ailesi tarafından verilmiş bir vasıftır. Haylaz, işsiz güçsüz bir delikanlı, ailesi tarafından bu türlü nitelendirilmiştir. Buna karşılık yüksek tahsilini ikmal etmiş ailesi tarafından tutulan, üstüne titrenen ağabey, uzun yıllardan sonra asıl Yüz Karası vasfını alacak işler yapmıştır. Roman, fakir bir ailenin ümitlerini, ıstıraplarını, hayal kırıklıklarını belirten hümanist bir eserdir. Romanlarınızın mevzunu daima halktan almak, kahramanlarını daima fakirlerden seçmek gibi bir alışkanlığınız nereden gelmektedir? Yukarıda da belirtmiştim. İktidardaki hiçbir partiyle menfaat ilişkim olmadı. Prensiplerimin esiriyim. Böyle olunca bol para kazanmak, avantürler yapmak gayesiyle yüksek zengin tabaka arasına katılmadım. Bundan dolayı varlıklıların hayatını pek bilmem. Yakından tanıdığım insanlar fakir fukara. Onları çok iyi tanıyorum. Tanıdığım için de onları anlatıyorum. Türk roman piyasasına kaç eser verdiniz? Çeşitli takma adlarla kaç kitaba vardığını Allah bilir. Ama Orhan Kemal imzasıyla, ki asıl önem verdiklerim bu imzayı taşırlar, roman olarak yanılmıyorsam 13. Hikaye kitapları olarak 8 tanesi yayımlanmıştır. 3 tane de uygun zamanda yayımlanmayı bekleyen hikaye kitabım var. Başka tasarılarınız var mı? Var. Bunlardan bir tanesi 3 aydır planı üzerinde çalıştığım ve kısmen de yazmaya başladığım Gurbet Kuşları. Bu roman İstanbul'daki istimlak dolayısıyla İstanbul'a akın eden yorganlıların romanıdır. Romanınızı neşredecek olan İstanbul Son Saat bir akşam gazetesidir. Bugünkü şartlar altında sizce bir akşam gazetesinde ne gibi yenilikler olmalıdır? Bir edebiyat adamı olarak temennim, öteki gazetelerin bir hayli ihmal ettikleri sanat edebiyat yanına önem vermesi, bunun için de sayfalarını değerli genç istidatları açmasıdır. Realiteye uyduğunu gördüğümüz romanlarınızı yaşayarak mı yazıyorsunuz? Evet, ama romanın röportajdan çok ayrı bir şey olduğunu göz önünde tutmak şartıyla. Romanlarınızı yazarken heyecanlanır mısınız? Hem de nasıl heyecan? Dünya silinir, yarattığım dünya ve ben kalırım. Orhan Kemal'in röportajda anlattığı romanıyla ilgili kısa özet, şimdiye kadar onlarca kez okuduğum hiçbir yapıtına benzemiyordu. Acaba başka bir isimle kitaplaşmış olabilir miydi? Daha önce tefrika edilen romanlarının kitap haline getirildiğinde isimlerinin değiştiğine tanık olmuştum. Ancak bu roman konu olarak çok farklıydı. Hemen kütüphanelerde araştırmaya giriştim. Milli Kütüphane ve Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde aradığım yanıtı, yani Yüz Karısı isimli roman tefrikasını elimde tuttuğumda bulmuştum. Önce gözlerime inanamadım. 60 günlük bir tefrika roman avuçlarımdaydı. Solgun sayfaları tek tek okşadım. Bu yapıtından neden haberim olmadığını, üstadın unutmuş olabileceğini veya ileride tekrar gözden geçirmek üzere bir kenara koyduğunu düşündüm. Oysa onun arşivini didik didik ettiğim halde bu isimle bir dosyaya rastlamamıştım. Sanki hiçbir zaman yazılmamıştı da 40 yıllık dostum gibi bir anda karşıma çıkmış ve beni şaşırtmıştı. Yaşar Kemal'in bir deyişini hatırladım. Hala şaşırırım. Orhan Kemal o güzelim kitaplarını bu dert, bu bela içinde nasıl vakit bulur da yazar. Ona her şeyi soracak kadar yakın arkadaşım ama bu soruyu bir türlü soramadım. Ne enteresan değil mi? Bu kadar sıkıntının içinde nasıl yazdığı bile sorulamayan, herkesin atladığı ve unuttuğu bir roman yazarak ileride belki başkaları da bulunacak, yıllar sonra bizlere sürpriz yapması. 1950-1960 yılları arasında iktidarda olan siyasi partinin uygulamalarının zaman zaman yer aldığı romanın atmosferinde yoksul, sıkıntılara katlanan, az gelirli ailenin yaşam öyküsüyle karşılaşırız. Selim İleri bir yazısında Orhan Kemal'in gözden kaçan eserleri için şunları yazar. Sonsuz hayranlık duyduğum Orhan Kemal'i başkalarının çala kalem yazılmış dedikleri incelik dolu eserlerinde yakaladım. Bu eserler romanın geniş okur kitlesine ses yöneltişi ve uyarısıdır. Hafif edebiyatın verilerinden yararlanmış ama gayeleri bakımından bambaşka boyutlar edinilebilmiş bu romanlar üzerinde yazık ki pek durulmadı. Asıl Orhan Kemal'i başarıları vurgulanmış eserleri ölçüsünce bence melodram kokan, ne var ki gerçeklikleri bugün de süren romanlarında aramak gerekir. Bu romanın gün yüzüne çıkmasında bana desteklerini esirgemeyen Beyazıt Devlet Kütüphanesi Müdüresi Ayten Şan'a, uzman kütüphaneci Volkan Gülçek'e, Milli Kütüphane'den uzman Sezer Özer'e, Tunalı Copy Center'dan Mehmet Certel ve arkadaşlarına teşekkür ederim. Yazımından 51 yıl sonra kitap olarak ilk kez basılıp tüm okuyuculara merhaba diyen bu romanı armağan etmekten mutluluk duyuyorum. Işık Öğütçü, Cihangir, Mart 2011. 1. Şehrin saat kulesi sabahın 5'ini uzak uzak vuruyordu ki, dondurmacı baba İlyas her zamanki gibi 5. darbede uyandı. Trohom'dan iyice çipilleşmiş gözlerini odanın loş alacasında gezdirdi. Kerpiç duvarlar, duvarlarda yamalı entari, mintan, iş önlüğü eskileri, bir kenarda baba İlyas'ın dondurma kutusu, su testisi, süpürge, çivisinden yere düşüp duvar dibinde yığıla kalmış pamuk bulaşıkları içinde siyah iş önlüğü, fabrika iplikhanesinde bankocu kızının eski önlüğü. Baba İlyas bütün bunları karma karışık bir bunalıklık içinde gördü, seçemedi. Camlarından biri boydan boya çatlak, sapları tel gözlüğünün yatağının yanından aldı, taktı. Kerpiç duvarlar, duvarlarda asılı öteberiler daha bir netleştiler. Odanın loş bunalıklığından daha bir yüze çıktılarsa da baba İlyas gene görmüyordu. Görse ne olacaktı? Yıllar yılı göre göre ezberlediği bütün bunlar, hatta kim bilir kaç saat önce uyanıp pazara inmiş karısı, fabrika iplikhanesindeki kızı, doktor mektebindeki oğlunun küçüğü haylaz futbolcu, kırkından çok sonra kazandığı en küçük kızı, komşular, dünya vız geliyordu. Onu bu dünyaya bağlayan tek şey doktor mektebindeki oğluydu. Her gece değilse bile sık sık rüyasını gördüğü gibi mektebini bitirip gelecek, Abidinpaşa Caddesi'ndeki sıra sıra doktorlar gibi o da bu caddenin kocaman evlerinden birine tabelasını asacak, babasını, anasını, kardeşlerini çevresine toplayacak, şehrin bu kıyı, bu fakir semtindeki perişan hayattan kurtaracaktı. Yeni, yepyeni bir hamleyle ayağa kalktı. Ne kalmıştı şurada? Pek pek 2 yıl. 2 yıl sonra gösterecekti şapkasını eğip zor çekenlere. Esaslı bir lacivert takım yaptıracaktı her şeyden önce. Altına fiyakalı bir siyah rugan. Rugan ama, hayır, rugan genç işiydi. Yaşını başını almış bir babaya, bir doktor babasına yakışmazdı. Rugan değil, düz, siyah, ağırbaşlı bir ayakkabı. Yelek, yeleğinin bir cebinden ötekine uzanan savatlı kalın bir gümüş zincir, zincirin ucunda yumruk kadar bir saat. Ama şimdiki oyuncak saatlerden değil. Gençliğinde büyük çiftçilerde çok gördüğü Serkisov marka saatlerden. Geçecekti şehrin en büyük, en şerefli kahvesine, atacaktı kahvenin önüne iskemlesini, bir de nargile, oh, ondan sonra doktor babası olacaktı. Doktor babası, laf mı? Jandarma kumandanı, vali gibi büyük adam. Şimdiden gözlük takıyordu zaten. O zaman da gözünde gözlük, hastaları Deli Muzaffer gibi sıralayacak, bir bakışta anlayacaktı derdini, illetini. Ünü tıpkısına Deli Muzaffer gibi yayılacaktı. Para oluk gibi akacak, ev, bark, arsanın, pırıl pırıl otomobilin lafı olmayacaktı. Kollarını dirseklerine kadar çemirleyerek kapıya gitti, durdu. Dışarıda sabahın pırıl pırıl Ağustos güneşi içinde avlu komşuları çoktan kazanların altlarını yakmış, çamaşır leğenlerini odalarının önlerine yerleştirmişlerdi. Hemen her günkü uğraşı. Çamaşırlar yıkanıp avluda boydan boya gerili ipleri asılacak, avlu afacanlarının çamurlu bez topları yüzünden en ağır küfürlerle kavgalar edilecek, hiç yoktan saç saça baş başa gelinecek, sonra da hiçbir şey olmamışçasına barışılıp konuşulacaktı. Baba İlyas, Ağustos sabahının parlak güneşindeki bu kadınlı erkekli, çoluk çocuklu kaynaşmayı da görmüyordu. Bakıyordu oysa. Teki boydan boya çatlak gözlüğünün üstünden dikkatle bakıyordu hem de. Görmüyordu. Oğlu vardı çünkü her şeyin ötesinde. Doktor mektebindeki oğlu. Ona neydi oğlundan gayrisi? Onu düşündüğü sıra ne bel ağrısı kalıyordu, ne de bütün gün dondurma satarak dolaştığı tozlu ya da paket taşı döşeli sokakların verdiği yorgunluk. Oda kapısından dışarı adımını besmeleyle attı. Avlunun bir ucundaki paslı su tulumbasına ağır ağır yürüdü. Yürüdü ya, avlu halkı da başladı. Oo emmi, İlyas emmi, sabah şerifler hayrola. Hayırlı sabahlar ola İlyas emmi. Feneri nerede söndürdün? Güneyli oldu büre herif. Duyuyor, anlıyor, duyup anladığı halde karşılık vermek gelmiyordu içinden. Feneri nerede söndürdünmüş? Her gün bu saatte uyanan bir insan gecikip gecikmediğini bilmiyordu da bunlar mı belleteceklerdi? Hem neydi onlara? Feneri canının istediği yerde söndürür, söndürmez. Kehvenin kahyası değillerdi ya. Tulumbaya yaklaştı. Paslı demir sapa tam uzanırken bir başka, kupkuru, kirli bir el uzanıp sapı tuttu. Müsaade et baba. Döndü. Gözlüğünün üstünden baktı. Kör abdo. Tulumbayı basmaya başlamıştı bile. Sabahın taptaze Ağustos güneşi yüklü bol su oluk oluk akıyordu. Ne iyi, ne bulunmaz oğlandı şu kör abdo. Sağ ol dedi. Sağ ol Abdo. Sen de sağ ol emmi. Ağır ağır abdest almaya başladı. Gözlüğünü çıkarıp Abdo'ya vermişti. Sabahın daha ilk ışınlarıyla birlikte avlu kadınlarının kim bilir kaç varil, kaç leğen, kaç kazan doldurdukları tulumba suyu buz gibiydi. Bütün gece sivrisinek sıcaktan alev alev yanan elleri, yüzü tulumbanın soğuk suyuyla serinliyordu. Dudaklarında fıtır fıtır bir dua, abdestini usulünce hiç acele etmeden aldı. Cebinden çıkardığı çevre kadar büyük sarı işlemeli iplik mendiliyle uzun uzun kurulandı. Sonra gözlüğünü aldı, Abdo'dan taktı. Ardında Abdo ağır ağır odasına geldi. Çok seviyordu bu Abdo'yu gerçekten de. Ötekiler gibi geveze değildi. Sonra herkesten çok inanmıştı baba İlyas'a. Doktor mektebindeki oğlu elbette doktor çıkacak, memlekete gelecek, Doktorlar Mahallesi demek olan Abidin Paşa Caddesi'nde elbette muayenehanesini açacaktı. Ötekilerden nesi eksikti? Tam kapıda durdular. Abdo, huyunu bildiği için her zamanki yalanlarından birini atmaya hazırlandı. Hayırdır inşallah de baba. Baba İlyas odasına girecekken durdu. Abdo'ya döndü. Gözlük gerisindeki gözleri alev alevdi. Heyecanla sordu. Rüya mı gördün? Sen hele hayırdır inşallah de. Baba İlyas, hayırdır inşallah dedi. Oğlunu gördüm. Nasıl gördün? Sivri burunlu, ufak tefek bir adamdı Abdo. Kör gözü sanki oyulup çıkarılmıştı da bu iş yapılırken çok acı çekmiş, çok bağırmış, bağırışı öylece donup kalmıştı. Kapı önünde çömeldi. Baba İlyas da karşısına. Gözlerini Abdo'nun ağzına dikmişti. Merakla, heyecanla bekliyordu. Her halinden sabırsızlık akıyor, Abdo'nun hemen bir çırpıda her şeyi anlatıvermesinden tedirgin oluyordu. Abdo ağır ağır başladı. Ahmet doktor çıkmış, gelmiş. Abidin Paşa'daki konaklardan birine asmış tabelasını. Sen de, karın, çocukların da oradaydınız. Bana şeker, kahve ikram ettiniz. Baba İlyas heyecanla sordu. Hastalar var mıydı? Kör Abdo her zamanki gibi attı. Vardı. Çok muydu? Çok da söz mü? Oğlum hastaları sıra sıra dizmiş miydi? Dizmez olur mu? Deli Muzaffer gibi bağırıp çağırıyor muydu? Deli Muzaffer'den bile ziyade. Bir bağırıyordu, Allah seni inandırsın, ev sarsılıyordu. Baba İlyas yerinde kımıldadı sabırsızcasına. Sonra benim yanıma geldi. Dedi, ey Abdo emmi, Amerika'dan yeni gözler geldi. Takalım gayri senin şu gözüne. Omuz başlarında biri lafa karıştı. Bu üryalar boş değil. Döndüler. Çolakıdır. Sokağın başındaki küçük caminin kapısı önünde ya da mahalle aralarında zaman zaman simit portakal satardı. Kör Abdo gibi. Aynı işleri yapmaktan gelen bir çekişme içindeydiler. Birbirlerinin ardından atıp tutarlardı. Pek sevmezlerdi birbirlerini. Abdo sertçe, boş olur mu dedi. Baba İlyas'ın merakı başkaydı. Sırtımda lacivert urbalar mı vardı? Vardı dedi Abdo. Saatim? Saatin de. Kösteğim ya. Kösteğin de. Nargilen bile. Baba İlyas çocuk gibi sevindi. Demek oğlum bana nargile almış. Alır. Hem de alır. Koskoca doktor. Öyle değil mi? İkisi birden yarışırcasına başladılar. Öyle tabii. Hem öyle hem de babasının kahve köşelerinde nargile içmesine kendine yedirebilir mi hiç? Baba İlyas'la ötekiler bir zaman güneş altında kaynaşan avlu halkına baktılar. Sonra Çolak Kıdır çekinerek sordu. Baba. Baba İlyas oğlunun rüyada aldığı nargileyi şehrin en büyük kahvesinde büyük çiftçilerin tokurdattıkları kehribar ağızlıklı nargilelerle kıyaslıyordu. Döndü. Hı. Sen doktor babasısın, bilirsin tabii. Amerika'da takma kol da yaparlar, değil mi? Kör Abdo sertçe. Yaparlar tabii dedi. Amma da cahilsin ha. Çolak duymazlıktan geldi. Yaparlar değil mi baba? Yaparlar. Buraya da gelir mi? Kör Abdo. Gelmez olur mu? Göz bile gelir. Öyle değil mi baba? Baba İlyas başını salladı. Amerika deyip geçiyor musun? Amerika üzerine bildiklerini sayıp dökecekti ki, doktor mektebindeki oğlunun küçüğü avlu kapısından deli deli girdi. Uzun boylu, geniş omuzlu, Kara kaş, kara gözlü bir delikanlı. Önlerinde durdu. Ne o gene takma göz takma kol dalgası mı? Başta babasının dalgalarına taş atıp aralarından odaya girdi. Futbol topunun meşinini alıp çıkarken babası sertçe sordu. Nereye gene sabah sabah? Bir parça da babanın inadına maça dedi. Maçın batsın. Çıkar şu dondurma sandığını dışarı. Maça dedik ya yahu. Geldiği gibi hızla geçti gitti. Artık ne takma göz, ne takma kol, ne de Abidinpaşa'daki eve asılan doktor tabelası. Allah kahretsin de böyle haylaz, kafasının dikine giden asi evladı. Eve en küçük bir hayrı yoktu. Bütün gün kendi gibi uygunsuzlarla şurada burada gezer dolaşır, çokluk top ardında, arada da kamyonlarda şoförlük mü olur, fabrikada dokuma işçiliği mi, günlerce yitip giderdi. İlle ağasının lafı olunca, kıskanıyordu muydu ne, ağasının lafı olunca bıyık altından gülerek, bir yaprak geç derdi. Yarın doktor olsun da görün. Ana, baba, kardeş, belki de İstanbul'da kalır, takar bir İstanbul finyosu şunu koluna, tamam. Neden sonra kör Abdu? Ağası da onun konağını almaz dedi. Baba İlyas şahlandı. Ağasının konağı mı? Ense kökünü görürse görür ağasının konağını. Benim oğlumun konağı it ağırı değil. O almak istese bile aldırmam. Çolak Kıdır başını salladı. Alınmaz doğrucası. Top, top, top. Ne var bu topta bilmem. Top oynayandan bir tane adam çıkmış mı? Çıkar mı hiç? Çıkmaz, tövbe çıkmaz. Baba İlyas söylenerek kalktı. Odaya girdi. Bir kenardaki dondurma sandığına gitti. Dışarı çıkacaktı ki Abdo ile Hıdır bırakmadılar. Hıdır tek koluyla işe koştuysa da Abdo iti verdi. Tek koluna çekil be. Ne itiyorsun yahu? Kör Abdo sandığı kaptı, dışarıya, kapının yanına her günkü gibi yerleştirdi. Buza gideyim mi baba? Baba İlyas, git dedi. Ben de namaza durayım. Çolak Kıdır kapı yanında öfkeyle dikildi bir zaman. Kör avludan çıkıp gidince de odaya daldı. Babanın seccade niyetine kullandığı eski çuval parçasını kıbleden yana serdi. Buyur baba. İkisinden de memnundu baba İlyas. Doktor babası olmanın keyfini daha şimdiden sürüyordu. Hemen her gün böyle dondurma sandığını dışarı çıkarır, buza gider, göze girmek için yarışırlardı adeta. Yalnız bu ikisi değil avlunun. Hatta semtin ne kadar hastası, dertlisi varsa çevresinde, daha doğrusu çevrelerinde, fır döner, oğulları, doktor çıkacak bu aileye yaranmaya çalışırlardı. Baba İlyas usulünce namaza durdu. Cenab-ı Allah'ın huzurundaydı gayri. Gafurur Rahim'di o. Çoğu günler namazlarını kazadan kıldığını biliyor, bağışlıyordu onu. Bağışlamasa işlerini ters çevirir, doktorluk yolunda oğlunu bunca yıl kazasız belasız ilerletmezdi. O her şeye kadirdi. Yarın Ahmet'inin memleketi anlı şanlı gelip öteki doktorlar gibi şehrin en şerefli semtindeki kocaman yapılardan birine tabelasını astıracaktı. O günler çabucak geliverseydi, ah! Geliverse de çilesi de olsa, son yaşında başka doktor babaları gibi iyi bir dem sürseydi. Kör Abdu'yu, Çolak Kıdır'ı, Veremli Meryem'i, Sakine Hala'yı, belden aşağısı felçli çocuk Ali'yi unutmayacaktı. Mahalleye bir tatlı su çeşmesi yaptıracak, tulumbanın pasta suyundan kurtaracaktı. Dalgasına taş atan, o yarın takar koluna bir İstanbul sürtüğünü, anayı babayı unutur diyen düşmanları da mimlemiyor değildi. Böyleleri yarın elbet utanacaklardı. Utansınlar. Utansalar bile onları çeşmesinden tatlı su içirtmeyecekti. Saat kulesi 6'yı uzak uzak vururken namazını bitirdi. Seccadesini kaldırmaya kalmadı. Çolakla kör koşup elinden aldılar. Sonra dışarı çıkıldı. Yarım kalıp buz gelmişti. Yardımlaşa kırdılar. İçi akşamdan hazırlanmış limonata dolu dondurma kutusunun çevresini buzla doldurup iyice tuzladılar. Baba İlyas dondurma kutusunun başına geçtiği sıra aklına gelen doktor mektebindeki oğlu vardı. Baba İlyas dondurma kutusunun başına geçtiği sıra aklında gene doktor mektebindeki oğlu vardı. Gece rüyasında gündüz hayalindeydi zaten. Düşünmediği bir an yoktu ki. Dondurma kutusunun iki yanındaki çolakla körü unutmuştu bile. Yıllar yılı o hiçbir zaman tükenmeyen sabrıyla kutuyu buzların arasında hızlı hızlı çevirmeye başladı. Kutunun buz parçaları arasında dönmesinden çıkan ses Baba İlyas'ı aldı gene Abidin Paşa'daki konaklarına götürdü. Oğlunun oturacağı konak elbette öteki doktorlarınkinden geniş, yüksek olacaktı. İçi de onlarınkinden daha döşeli. Kırkından çok sonra kazandığı en küçük çocuğu Fatma'yı boğmaca olduğu yıl götürdüğü doktor evi gibi. Ondan da dayalı, döşeli. Fransız işgalindeki Ermeni doktorların tantanalı muayenehaneleri gibi. Ya da hayır, ne Fransız ne de Ermeni doktorların. En iyisi eski adıyla Tırpani, yenisiyle Sümerbank fabrikasına giderken sağdaki doktor Hasan'ki gibi. Kocaman kocaman ağaçlarla çiçeklere gömülü olmalıydı. Oğlu da bir doktor has olurdu belki de. Zaten gözlük takıyordu. Gözlüğünü tıpkı tıpkısına onunkine benzetir, hastaları onun gibi hasta bakıcılara sıralatır, muayene için tıpkı tıpkısına onun gibi teker teker alırdı muayenehaneye. Doktor Has ihtiyardı, kıpkırmızıydı, tavlıydı. Oğluysa kara kuru, kavrulmuş ama ne zarar. Eli para tutunca anası ona yemeğin etlisini, yağlısını yapar, ver ederdi tatlının canına. Lakin büyük oğlunun yapısı, çılımı küçük oğlu gibi olsaydı felekte. O zaman memleketin en büyük çiftçileri bile kızlarına verimkâr olurlardı. Küçük oğlu kafasından hızla geçti. Haylaz, serseriydi ama yakışıklıydı doğrucası. Boş gezenin boş kalfası. Top, kamyon şoförlüğü, vır zırt ya. Mahalleli kızlardan başkaları da dönüp dönüp bakıyorlardı. Hani giyinip kuşansa, ardına takılmayacak kırı kız? Lakin eşekti. Çok eşekti. Kafasız. Ulan okumadın, it ayağı yemiş gibi dolanıp duruyorsun. Yanaş şöyle, halli malli bir kahpe dölüne, hiç pişt bir iki şeytana uy. Adam olanlar analarının karnından adam çıkmıyorlar ya. Gözlüğünün üstünden çolakla köre baktı. Bir şey lazım sanarak ikisi de davranmıştı. Yok dedi. Şu haytayı düşünüyorum. Kör anlamıştı. Mehmet'i mi? Az buçuk yakışıklısın. Yanaş bir varlıklının kızına. Ha? İkisi iki yandan aldılar. Ne demezsin emmi? Ne demezsin? Kardeşi doktor olursa o da koca bir çiftliğe damat girse neden kötü? Birinci ayrımın sonu sayfa 10.